Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken işte yine buluştuk. Güzel bir gün diliyoruz hepinize ve güzel bir programla sizlerle birlikte olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hepinizi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, TRT Memleketim FM'e, Hayatın Seslerine bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde yurt dışındaki Türk radyoları, Türkçe radyo yayıncılığı ve internet radyoculuğu üzerine Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ersoy Soydan'la güzel bir söyleşimiz olacak. İkinci bölümümüzde Sihirli Sözcükler köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la Türklerde ad koyma geleneği ve soyadı alma hikayelerini dinleyeceğiz. Güzel bir söyleşi olacak. Hepinizi bekliyoruz. Hayatın Sesleri güzel bir müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızla sizlerleyiz.
Kumbaz dallara, sevup dağlamayan çıkar gider dağlar. Kuştur kötü yavlara, kuş da kumbaz dallara, sevup dağlamayan çıkar gider dağlara. Dağlarda savuşamam, ayrıldık kavuşamam, benim sertalim sensin, dillerle uğraşamam. Dağlarda savuşamam, ayrıldık kavuşamam, benim sertalim sensin, dillerle uğraşamam. Savuşamam, ayrıldık kavuşamam, benim sevdalim sensin, ellerle uğraşamam. Dağlarda savuşamam, ayrıldık kavuşamam, benim sevdalim sensin, ellerle uğraşamam. sebebim ne düştüm gurbet ellere. Dağlarda savuşamam, ayrıldım kavuşamam. Benim sandalim sensin, ellerle uğraşamam. Dağlarda savuşamam, ayrıldım kavuşamam. Benim sandalim sensin, ellerle uğraşamam.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ersoy Soydan var. Sayın Soydan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi günler diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocamızla yurt dışındaki Türk radyolarını konuşacağız. Türkçe radyo yayıncılığını ve internet radyoculuğunu konuşacağız. Biz de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM olarak aslında yurt dışına yayın yapan çok önemli radyolardan biriyiz. Ve bu anlamda pek çok özel radyonun da varlığını biliyoruz. Ve bütün bu radyoların hep aynı amaç doğrultusunda birleştiklerini de biliyoruz. Ama değerli hocam, siz bu konu üzerine çalışmalar yürütüyorsunuz. Sizden dinleyelim.
Evet. Aslında yurt dışı yayıncılık Atatürk'ün direktifleriyle İkinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce Ankara Radyosu tarafından başlatılmış 1938'de. Radyo o dönemlerde özellikle Hitler'in Berlin'de kurduğu bir radyo var ve 53 dille yayın yaptığı için büyük bir propaganda aracı olarak görev yapıyor. Türkçe de var bu dillerin arasında. Buna mukabil Mussolini de Bazı Radyosu'ndan Türkçe yayınlara başlayınca Türkiye'de yurt dışı yayınlara başlıyor ve 1938'de Ankara Radyosu yurt dışına yayınlar yapmaya başlıyor. Ama yurt dışı yayınlarının asıl Türkiye tarafından, Türkiye merkezli yapılması tabii ki Türkiye'den göçmenlerin özellikle Avrupa'ya yerleşmesiyle 1961'de başlayan göç anlaşmalarıyla birlikte başlıyor ve 1961'den sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu'na daha sonra dönüşecek Ankara Radyosu, hı hı, özellikle Avrupa'daki Türk işçilere dönük yayınlara başlıyor. Tabii bu esnada Avrupa ülkelerinde de özellikle Köln Radyosu ve diğer Hollanda, Fransa gibi ülkelerde de birer ikişer saatlik TRT'nin desteğiyle, TRT'nin gönderdiği çoğu kez bant yayınlarla Türkçe yayınlar başlıyor. Türkçe yayıncılığın serüveni aslında Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Türkiye'den yaptığı yayınlar ve 1964 yılında Köln Radyosu'nda başlatılan, Almanya'nın Köln Radyosu'nda başlatılan yayınlarla başlıyor yurt dışı yayıncılık. Onun dışında Balkanlarda da tabii Osmanlı'nın eski coğrafyası olan Balkanlarda da kalan Türkler 1944 yılında Makedonya'da, 1945 yılında yine Makedonya'nın Üsküp Radyosu'nda başlayan yayınlarda, 1951 yılında Kosova'nın Priştine Radyosu'nda başlayan yayınlarda, 1951 ve daha sonraki yıllarda da Sofya Radyosu'ndan başlayan yayınlarda kendi seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu tabii Türkçenin hem Balkanlarda hem de Avrupa'da işitilmesi, ana dille haber ihtiyacı, dayanışma ihtiyacı için çok büyük bir işlev görüyor.
Şu anda özellikle yurt dışında hangi ülkelerde dinleniyor bizim TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu hariç olarak tutuyorum hocam? Siz diğer bütün radyoları biliyorsunuz.
Yani en son yaptığım, Kasım ayında yaptığım bir çalışmaya göre Avrupa, Amerika ve Balkan ülkelerinde toplam 22 tane geleneksel radyo, 28 tane internet radyosu var. Hı hı. Bu radyoların 12 tanesi, 28 tanesi 12 ülkede yer alıyor ve Amerika'da, Kanada'da, Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de, Avusturya'da, Belçika'da, İsviçre'de, Danimarka'da, İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da, Yunanistan'da, Makedonya'da, Kosova'da, Bulgaristan'da, Romanya'da ve Gagavuzya'da Türkçe yayınlar yapan toplam 50 radyomuz var. Yani Türkçe yayınlar yapıyor. Kimisi tabii 24 saat, kimisi dönem dönem, hani dönüşümlü olarak yayınlar yapıyor. Bunların hepsini artık internetten dinleyebiliyoruz. Sadece Makedonya'daki bir radyomuz internet üzerinden, Gostivar'dan yayın yapan, 24 saat Türkçe yayın yapan Balkan FM'i internetten dinlemek mümkün değil. Geri kalan hepsini, yani 49 tanesini internetten dinleyebiliyoruz. Toplam 50 radyomuz var.
Peki bu radyoların yayın yaptıkları alan, tabii internetten tüm dünyaya yayın yapabiliyorlar ama kısa dalga vericilerle yayın yaptıkları alan yalnızca kendi ülkelerini mi kapsıyor?
Kendi ülkelerinde, hatta kendi bulundukları şehirlerde. Mesela Gostivar'da yayın yapan Balkan FM, Gostivar ve havalisine, Üsküp'ten sonra ikinci büyük kenttir. O havaliye yayın yapıyor. Örneğin Romanya'da Radio T diye bir Türk radyosu var. 8 saat yayın yapıyor. 3 radyoya, 3 topluluğa tahsis edilmişler. Radio T, Radio Türk demektir. Bir topluluk radyosu. O 8 saat boyunca Köstence civarına küçük bir vericiyle yayın yapıyor ama 24 saat internetten Türkçe müzik yayınları falan yapmaya devam ediyor. Tabii bazı ülkelerde Türkler kendi radyolarını kurmuş durumda. Bazı ülkelerde de, örneğin Balkan ülkeleri gibi, hatta Avrupa'nın bazı Kur'an radyosu gibi bazı yerlerde ise devlet radyolarında ya da kamu radyolarında kendilerine ayrılan pay ve saat oranında yayınlar yapıyorlar.
Normalde aslında başka kanalda ya da kendi bulundukları ülkenin dilinde yayın yapıyorlar ama Türkçe'ye de ayrılan birkaç saat var.
Evet, mesela Norveç, Danimarka, bu ülkelerde çeşitli topluluk radyoları var. Bu radyolar aynı zamanda haftada işte 3 saat, bazısında 4 saat, bazısında 2 saat Türkçe yayında yapabiliyor. Almanya'da da hani buna benzer radyolar bulunmakta. Ama tabii internet radyoculuğu Türklere aslında geniş bir olanak sağladı. Çünkü ana vatanla da iletişimi sağlayabiliyor. Örneğin Üsküp'te kurulan bir Balkanların Sesi Radyosu. Daha çok ben onunla ilgili bir çalışma yapmıştım. Dinleyicileri Türkiye'den. Çünkü Türkiye'de çok Balkan göçmeni var.
Evet.
Radyo diyelim Üsküp merkezde olsa bile dinleyicileri Türkiye'den oluyor. Sınır ötesi, sınırları aşan bir dinleyici kitlesine sahip. Üstelik mesela bu radyo için, hani o az önce örneğini verdiğim radyo için konuşacak olursak, dinleyicilerin yaş ortalaması da 50 ve üstüydü yani. Genellikle hani interneti gençler kullanır falan diye bir düşünce var ya. Halbuki mesela orada yaptığımız araştırmada bu radyonun dinleyicilerin ağırlıklı olarak 50 yaş üstü olduğu ortaya çıkmıştı. Tabii her radyonun kendine göre bir dinleyici kitlesi var. Bugün internetten yayın yapan Türk radyoları tıpkı bir geleneksel radyo gibi stüdyo ortamında donanımlı yayınlar gerçekleştiriyor. Örneğin Amerika'da yayın yapan Radyo Anatolia ve Radyo Türk'üm, Fransa'da yayın yapan Radyo Madeyin Türkiye ve Radyo Kardeş, Almanya'dan yayın yapan Big Ses FM, Hollanda'dan yayın yapan Radyo Deniz, ki bu Radyo Deniz dünyada Türkçe internet radyoculuğunu başlatan ve hala da devam ettiren, 1999'da 20 yıla giriyoruz internet radyoculuğunda, ilk radyodur. Rotterdam'dan yayın yapıyor. İngiltere'den yayın yapan Dem Radyo, Avusturya'dan yayın yapan Viyana FM ve Radyo Maksimum, bunlar baya baya hani stüdyolarını falan koymuş, profesyonel bir radyo gibi yayın yapıyor. Ama bir kısım, hani 3-5 tane diyebilirim bu internet radyolarında, bunlar da basit çalma listeleriyle, hani basit yazılımlarla yayınlarını sürdürüyorlar. Bugüne gelmiş durumdalar ama internet radyoculuğunda 20 yıldayız, 20. yıldayız. Balkanlarda Türkçe radyo yayıncılığında, hani Balkan ülkelerinden başlayan yayınlarda 75. yıldayız. Onu da eklemek isterim.
Peki dinlenme oranları nasıl bu radyoların? Tamam, kuruluyor, belli bir kitleye hitap ediyor ama düşünüldüğü kadar çok dinlenebiliyor mu?
Dinleyici ölçümleriyle ilgili elimizde sağlıklı veriler yok. Ancak mesela internet radyolarının bile oldukça yoğun şekilde dinlendiğini, ben de bazen katılıyorum radyoya gelen rakamlardan ve internet üzerinden dinlenme şeylerinden, oranlarından bunu görmek mümkün, sunucuya bağlanan şeylerden, yurttaşlardan bir hayli fazla. Ancak son derece zor koşullarda yayınlarını sürdürüyorlar ve hani genel anlamda hani ekonomik sorunlar yaşadıkları için yani kendi yayın alanlarını ve altyapılarını güçlendirme imkanları çok sınırlı oluyor. Öyle diyebilirim.
Evet. İnternet radyoculuğundan daha çok bahsettik ki bizim TRT Memleketim FM'de internet üzerinden yayın yapan bir radyomuz ve gerçekten çok dinlendiğini biliyoruz. Sanıyorum internet radyoculuğunun bu genel geleneksel radyoculuğa oranla bazı farklılıkları var. Sizin de bu konuda yazılarınız ve çalışmalarınız var. Biraz anlatır mısınız? Evet. Ne gibi olanaklar getirdi internet?
Yani internet zaten radyonun mimarisini, elektromanyetik dalgalar ve sesin iletimi olarak düşünürsek radyo yayıncılığını, radyonun mimarisini bir kere kökünden değiştiren bir özelliğe sahip. Radyo hani tabii ki coğrafi engelleri düşünecek olursak FM radyo dar bir alana, AM daha geniş bir alana seslenmekle birlikte bir sınırı var. Ama internette böyle bir sınır yok. McDonough'un dediği gibi dünyayı tam manasıyla küresel bir köye dönüştürebiliyor. Üstelik yayına istediğiniz yerden bağlanma imkanı var. Yani siz diyelim Amerika'daki, Kaliforniya'daki bir Türk radyosuna Türkiye'den program yapabilirsiniz. Eş zamanlı olarak bağlanabilirsiniz. Üstelik yani çok ucuza bunu halledebilirsiniz. Malum geleneksel radyonun işletme giderleri, kuruluş giderleri bir hayli pahalı. Yani bir ciddi miktarda enerji harcıyor. Anten için ciddi bir para ödüyorsunuz. Bir takım lisans için paralar ödüyorsunuz falan. Ama bu şeyde internet radyoları için geçerli değil. Yani internet radyolarını çok daha ucuza kurup işletmek mümkün. Yani radyonun, geleneksel radyonun daha doğrusu bütün şeyini alt üst eden, değiştiren bir özelliğe sahip. Tabii bu ilk etapta bir fırsat gibi görülebilir ama ilerleyen yıllarda bir tehlikeye de dönüşebilir radyonun kendi geleceği açısından. Hoş radyo birkaç kez televizyon çıktığında olsun, işte dijital yayınlar başladığında olsun, internet çıktığında olsun birkaç kez hani radyo öldü, radyo bitti dedikleri halde 9 canlı da tekrar verilmeyi evet. başarmıştır ama evet. Yani bu sefer bir problem var. Çünkü uygulamalarda yani özellikle mobildeki uygulamalarda bir takım yani radyo adını verilen kendi çalma listelerinizi oluşturabiliyorsunuz bazı uygulamalarda falan. Eğer radyoyu sadece müzik kutusu olarak düşünürsek örneğin diyelim ki TRT'nin radyolarındaki gibi söz programlarına, sözlü programlara çok yer vermez. Sadece müzik kutusu olarak düşünürsek o zaman bu radyoların yerini kesinlikle uygulamaların alacağını söyleyebiliriz pekala. Uygulamada da aynı işleri görüyor.
Evet, yani şu anda internet radyoları biraz müzik kutusu gibi mi çalışıyor diye düşünüyorsunuz?
Biraz müzik kutusu gibi çalışıyor. Biraz da müzik kutusu gibi çalışan geleneksel radyoların aslında bir süre sonra varlığını yitirmesine sebep olabilir, tehdit olabilir. Çünkü aynı şeyi uygulamalar gerçekleştirirse ona da radyo adını veriyor. Çeşitli uygulamalar, Spofi gibi falan uygulamalar. Hı hı. Diyor ki radyonuzu kurun diyor. Yani kişisel radyodan söz etmek mümkün. Kişiselleştirilmiş radyodan söz etmek mümkün. Bambaşka bir noktaya doğru çekiyor radyonun geleceğini. Tabii böyle olunca yani sadece müzik yayını yapan, 24 saat müzik yayını yapan Türkiye'de de var böyle radyolar. Hani ilk etapta Türkiye'de özel radyolar kurulduğunda da zaten kurulan özel radyolara hani müzik kutusundan başka bir işler yüklenmemişti. Hı hı. TRT'nin sorumlu yayıncılık anlayışını, söz programlarını, radyo tiyatrosunu, şunu bunu hani düşünecek olursak diğer radyolar böyle bir kaygı gütmemişti. Ticari amaçlarla kurulmuştu.
Evet.
Ve belli bir noktaya kadar evet geldiler ama bundan sonra onlar için de bir sıkıntı başlayacakmış gibi gözüküyor bence yani.
Evet, haklısınız. Ama mutlaka internet radyoculuğu da işte çağa ayak uydurma anlamında gelişim gösteriyor sizin de ifade ettiğiniz gibi. Evet, mutlaka evet. sorunları da beraberinde getiriyor ama çözüm yolları da muhakkak vardır diye
radyo
düşünüyoruz.
Radyo 9 canlı dediğim gibi. Radyo evet. birçok kez öldü dediler. Televizyon çıktığında dediler ki artık radyoya ne gerek var? Hatta radyo öldü falan gibi yazılar yazıldı, birçok şeyler, makaleler falan. Ama baktı ki radyo daha güçlü geldi 70'li yıllarda, hani televizyonun yaygınlaştığı yıllarda. Çünkü medya cini olarak değerlendirir bazı yazarlar. Hani onun o büyülü dünyası, o sözün büyülü dünyası insanları cezbeder. Her zaman için radyo varlığını sürdürecektir. Bunda evet. Hiç kuşkumuz yok.
Çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten de o biraz hafif gizli oluşu, hafif sadece sesle yoğruluyor oluşu. Görüntü olmadan o sese duyulan özlem sanıyorum bizi daha çok var edecek yıllarca, öyle ümit ediyoruz. Buradan evet. Da yurt dışında bizi dinleyen tüm sevgili dinleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz sizin de vesilenizle. Değerli hocam, son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım, sonrasında uğurlayalım sizi.
Evet, yani 1944'ten bu yana Türkiye'de TRT'nin yaptığı yayınlar dışında Makedonya'dan başlayan, daha sonra işte Üsküp'te, Sofya'da, Priştine'de, Balkanlar'da ve 1964'ten beri Almanya'da başlayan Türkçe yayınlar için birçok insan emek harcadı. Ben buradan hepsini saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Türkçe bizim Fazıl Üstün dediği gibi ses bayrağımız. Türkçeyi dünyanın her tarafına taşıyan dostlarımıza, radyo emekçilerine selam olsun.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ersoy Soy'dan da yurt dışındaki Türk radyolarını, Türkçe radyo yayıncılığını ve internet radyoculuğunu konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde Hayatın Sesleri devam edecek.
Zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim yalandı, İstemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma.
Sihirli Sözcükler.
Hayatın Sesleri, Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Bugün yine ilginizi çekeceğini umduğumuz bir konuyla sizlerleyiz. Türklerde ad koyma geleneği ve soyadı alma hikayelerini dinleyeceğiz. Şu an Türkiye'de en çok hangi isim, hangi soyadı var?
Mehmet. Bizi dinleyen Mehmet Beylere selam olsun. Türkiye'de en fazla alınmış olan erkek ismi Mehmet, kadınlarda da Ayşe. Hemen söyleyelim, en fazla görülen soyadı birinci sırada Yılmaz, ikinci sırada Kaya. Dolayısıyla bizi dinleyen Mehmet Yılmaz isimli bir dinleyicimiz varsa, Türkiye'de 33.049 Mehmet Yılmaz olduğunu, eğer Ayşe Yılmaz varsa, ki herhalde vardır diye düşünüyorum, 41.526 Ayşe Yılmaz olduğunu hemen söyleyelim.
Bravo, ne kadar büyük bir sayı.
İlk beşi paylaşayım isterseniz. Birinci sırada Mehmet var erkek isimlerinde. 2.826.000 Mehmet isimli yurttaşımız varmış Türkiye'de. Bu arada Nüfus Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun bilgileri bunlar. Mehmet'i Mustafa adı takip ediyor. Arkasından Ahmet, sonra Ali, sonra Hüseyin var. Yani ilk beş sıra böyle. Kadın isimlerinde Fatma birinci sırada aslında. Fatma, Ayşe, Emine, Hatice ve Zeynep diye devam ediyor. Fatma ile Ayşe isimleri belli yıllarda birbirlerini geçmişler. Ama son değerlendirmede Fatma ismi birinci sırada Türkiye'de.
Hepsinden de ailem ve akrabalarım da var. Bütün tabii isimler olmaz için mı? Bir amca, bir dayı mutlaka sayabilirim sizi.
Olmaz mı? Hatta sabah bir arkadaşımla yazışırken aklıma geldi notlarım ve ben ona da yazdım. Mehmet Kaya. İkinci sırada da Kaya olunca dedim ki Mehmet Kaya gerçekten hani bir yer olsa da toplulukta seslensek herhalde pek çok Mehmet Kaya ile karşılaşırız. O sadece benim ailemde 6 tane var diye cevap yazdı.
Ben de Mehmetleri düşünüyorum, Kaya değil ama 1, 2, 3 şu anda hemen aklıma gelen 3 kişiyi saydım. Kim bilir aklıma gelmeyen niceleri var. Şunu merak ediyorum, acaba diyelim bundan 100 yıl sonra mesela Emreler mi fazla olacak acaba, ya da Doruklar mı fazla olacak?
Olabilir ama yine de şimdi tabii Türklerde at koyma geleneğinin bir özelliği olarak aile büyüklerinin isimlerini en azından ikinci adı olarak çocukların taşıyacağını düşünürsek, evet, bu isimler öyle bir iki nesilde bitecek gibi azalmazlar değil.
Doğru söylüyorsunuz. Evet, çok haklısınız. Hatta değil mi, hep Emre olsa Emre Mehmet ya da Mehmet Emre diye devam, Akif Emre diye devam ediyor.
O bizim geleneğimizden kaynaklanıyor. Türklerde İslamiyet öncesi at koyma geleneğine baktığınızda çok klasik, klasik demeyelim, çok bilindik bir ifadesi vardır. Boy boylasın, soy soylasın diye. O boy boylamak, soy soylamak şuna karşılık geliyor. Bizde İslamiyet öncesinde ki destanlarımıza baktığımız zaman Oğuz Kağan Destanı ya da Manas Destanı'nda, tabii ki Dede Korkut'ta, bir kahramanlık gösterdikten sonra ad almak var. Akrabamız olduğunu artık genetik olarak bildiğimiz Kızılderililere benziyoruz bu konuda. Çünkü bir erginlenme işareti ad almak. Adı almak o kadar önemli ki 3 düğünden biri gibi kabul edilebilir bugün olsa erkekler için. Bizim için mesela şu anda çok basit şekli var. Fakat özellikle erkek çocuklarının o boy boylasın, soy soylasın oradan geliyor. Adlarını almaları o kadar önemli ki bir düğünle ad veriliyor, ziyafetle, davetlilerin ağırlandığı, işte yedikleriyle, içtikleriyle, eğlenmeleriyle, her şeyiyle takip edildiği, işte birinci düğün ad alma gibi düşünülebilir. Boy boylasın, soy soylasın, bugün belki böyle bir at düğünü yapmıyoruz, at yemeği, ziyafeti vermiyoruz ama kültür kodlarımızda hala olduğu için atanın adını çocuğa vermek soyun boyun devam etmesi için çok önemli. Sadece işte benim babam çok ister gibi bir durum söz konusu değil. O kültür kodu bizde devam ettiği için atanın adını çocukta görmeye ihtiyaç duyuyoruz.
Evet.
Bizim İslamiyet sonrasında biraz demeyelim köklü bir dönüşüme uğramış olmasına rağmen bizim için adlar hala çok önemli.
Şimdi böyle bir durum olduğunu düşünsek ama düşünemeyiz çünkü hani bir kahramanlık göstermek sanıyorum o şu anda olsa.
Zaten biraz zor olurdu. Yaş olarak da nasıl söyleyelim çok erken bir döneme denk gelir. Yani biz şu anda o kadar erken yaşlarda erginleşmiyoruz. Yani olgunlaşmıyoruz aslında doğrusunu söylemek gerekirse. Ergin sözcüğü çok kullandığımız bir sözcük olmadığı için açıklamak istedim. Biz 10'lu yaşlarımızın başında daha çocuğum üşütürsün hırkanı giy tadında büyüdüğümüz için bu çok gerçekçi olmaz. Ama bizdeki anlamının yanı sıra dünyada da ad çok önemli bir antropolojik, sosyal antropolojik konu başlığı. Dünyada onomastik adlarla ilgilenen bilim dalının adı bir alt bilim dalı diyebiliriz. Onun da bir altı var. Antroponim. Bu da kişi adlarıyla ilgileniyor. Neden böyle bir şeyle ilgilenmişler diye bakacak olursanız özellikle 1800'lü yılların sonlarına doğru 1890'lar diyebiliriz. Maalesef dünyada uzak diyarlara yerleşip sömürme rüzgarlarının en güçlü estiği zaman sömürenler sömürgeleştirmenin bir gereği olarak sömürge olarak gasp ettikleri topraklardaki yer adlarını değiştirmeyi, kişi adlarını da kendi kültürlerine dönüştürmeyi hedef olarak seçmişler. Orada bir baskı unsuru olarak kullanılmış. Bu o kadar güçlüdür ki tüm dünyada hala birinin adını bilmek, bizim kültürümüzde de bunun örneklerini vereceğim biraz sonra. Birinin adını bilmek ve ona adıyla hitap edebilmek başka bir seviyedir gerçekten. Eskisi kadar kurallı olmasak da biz de buna hala uyuyoruz. Geçmişte 100 yıl öncesinde diyelim belki daha fazlasında bir asır önce yaşanan bu asimilasyon yani benim gibi olsunlar gayretinin bir parçası olarak yer adları ve insan adları üzerine çok araştırma yapılmış ve dönüştürülmüş. Hatta işte dinin de buna etkisiyle birlikte bu dönüştürme kolaylaştırılmaya çalışılmış. Bugün dünyanın büyük şehirlerine bakacak olursanız çoğunun ismi aslında bundan kaynaklanıyor. İşte istediğiniz yöne bakabilirsiniz. Amerika'daki büyük şehirlere baktığınız, eyalet isimlerine baktığınız zaman aslında bu dönüşümü görebiliyorsunuz. Los Angeles bunun en iyi örneklerinden biri mesela. Başka bir ismi var yerli dilinde ama dönüştürmeyi seçiyorlar.
Hep zaten başında bir New var değil mi? Evet, New York.
New York gibi. New England var ki yeni İngiltere yani hani evet. Buldukları yere kendi ülkelerinin
yenilik
kendilerinin ana topraklarının kısmen diyelim hani şimdi çok da saygısızlık etmek istemem ama adını vermek istemişler. Şimdi bir örneği bizde de var aslında bölge adlarına baktığınız zaman bizde de mesela Ereğli neredeyse Türkiye'nin her yerinde vardır. Evet. Yenice vardır. Eski ismi yerel bir isim olabilir, Rumca olabilir, bazen Ermenice olabilir, bazen ismi olmayabilir ve o bölgeye bir köy kurulduğunda isim verilmesi gerekebilir ve bunlar çok bilindik, tanıdık isimler olabilir. Bizde de benzerleri var. Ancak yer adları etimolojisi araştırılarak bir bölgenin tarihi, kültür tarihi açısından çok önemli bilgilere ulaşmak mümkün. O yüzden sosyal antropologlar hala yer adlarıyla ilgili çalışıyorlar. Bir ulusun ad hazinesi onun geçmişteki ve bugünkü zihinsel, ruhsal durumunu anlatır demiş bir ünlü ad araştırmacısı Alman Adolf Bach. 1800'lerin sonunda yaşamış biri. Bize geldiğinizde karşılığında İslamiyet öncesinde ad geleneği biraz önce söylediğimiz gibi çok önemli bir şey ve erginlenmenin bir parçası. Üç önemli parçası var, üç önemli unsuru var bizde ad geleneğinin. Bir tanesi bir önemli bir iş sonrasında bu adın alınması, verilmesi ya da gerekiyor. İki, ad verilirken mutlaka tören yapılması gerekiyor destanlarımıza bakarsanız. Üç, saygı duyulan ve aksakallı tabir edilen yaşlıların bir nasıl söyleyelim onaylaması gibi ad veriliyor. Örneğin Dede Korkut'ta bunu çok iyi görebiliriz. Boğaç ismi çok da kullanılan bir isimdir. Boğaç, Boğaçhan.
Evet.
Bir boğayı devirdiği için boynuzlarından tutup yendiği için adı Boğaç'tır. Güçlü, kuvvetli, yiğit, mert gibi Boğaç ismi hala kullanılıyor. Dede Korkut'tan beri de var olan bir Türk adıdır. İslamiyet'e geçtiğimizde biraz daha farklı bir ad geleneği hadi samimi olup söyleyeyim harmanlanıyor aslında. Yani bizim İslamiyet öncesi bu ada çok önem verme halimiz aslında İslamiyet'le de çelişmiyor. Sadece doğrusunu söylemek gerekirse Araplarda at işi bizden daha önemli. Peygamberimizin de bir hadisi var. O da şu. Kıyamet günü hem kendi adınızla hem babanızın adıyla çağrılırsınız. Dolayısıyla bu sebeple kendinize güzel isimler seçiniz dediğine rivayet var, hadis var. Ve bu yüzden İslamiyet'in temellerine baktığınızda doğar doğmaz çocuğa isim vermek, hatta doğumda ölen çocuklara bile, bebeklere bile isim verilmesi gibi bir şey var. Hiç kimse isimsiz toprağa verilmemeli.
Aslında ne kadar duygusal, ne kadar güzel.
Çünkü yani ahirette o isimle anılacağı için isimsiz kalınmaması gerektiği söyleniyor. Birinin ismini bilmek, geçmişte de bu masalsı Merlin hikayelerinde vardır. Birine örneğin hükmetmek, büyü yapmak gibi bir şey söz konusu olacaksa
İsme mi yapılıyor?
İsmini bilmeniz gerekiyor. İsmini bilmediğiniz kişiye ulaşamıyorsunuz. O yüzden mesela bebeklerin isimlerini söylememek, İslamiyet öncesi Arap toplumlarında da bebeklerin ismini söylememek, kadınların ismini söylememek gibi gelenekleri var. Kötü ruhlardan korumak amacıyla. Bu tabii kültür kodları her toplumda, her millette farklı gelişiyor. Dolayısıyla Araplarda hala aile isimlerini yani atanın ismini yani babanın ismini söylemek normal ama annenin ya da kız kardeşin ismini söylemek doğru bir şey değil, söylemiyorlar hala. Bu kendi kültür kodları içerisinde çok yerleşik bir inanç. Biz İslamiyet'i kabul ettikten sonra Müslümanlığın bir gereği olarak ad geleneğine ezan dahil olmuş. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi isim o kadar önemli ki Müslümanlıkta Esma-ül Hüsna yani güzel isimler Allah'ı da isimleriyle anmanın getirdiği İslam'da bir isme saygı var. Bu isme saygının bir gereği olarak doğan bebeğe ismini bildirmek gerekiyor. Ve o yüzden doğumdan çok kısa bir süre sonra bir aile büyüğü ya da bir imam olabilir ezanla ilk önce işte sol kulağa ezanın başlangıcı olabilecek ifadelerle, şehadetle başlanıyor. Allah'ın büyüklüğünü hatırlatıyor, sonra ezanı okuyor kulağına ve sonra üç kere senin ismin Ali'dir, senin ismin Ali'dir diyerek duyuruluyor bebeğe ismi. Bunun çok ilginç bir yakın zamanlarda belirmiş bir açıklaması var aslında. Bazı insanlarda, bu da tabii bilimsel diyemeyiz ama bazı insanların isimleriyle uyumlarında zorlandıklarına dair bir takım geri bildirimler var. Bu özel çalışmalar yapılıyor işte bilinç dışı alanla, rüyayla vesaireyle. İsmin bildirilmesinin bu konuda bir etken destek sağladığına dair de bir görüş var. Tabii bilemiyoruz, bilimseldir diyemem.
Ama bu az önce bahsettiğiniz gelenek yapılıyor hali hazırda.
Evet.
Şu anda bütün bebeklere bu şekilde isim veriliyor.
Günümüzde aslında hastanede evinden çıkmadan önce ismini öyle vermek gerektiği için dürüst olalım. Pek çok anne baba çocuk doğmadan...
Bir ay
doğmadan...
süresi var. Bebek soyadı diye geçiyor. Bir aylık süreden sonra...
yani pek çok anne baba çocuk doğmadan aslında bebeklerin ismini koymayı tercih ediyorlar. Çünkü çok düşünülüyor. Gerçekten bir insana isim vermek çok önemli. Bizdeki göbek adı ki o da bizde var, Türklerde var olan bir gelenek. Göbeği düştüğünde, göbeği kesilirken verilen, göbeği kesilirken söylenen bir ad var. Sonra göbeği düştüğünde o ad tekrarlanıyor. Hiçbir yerde kaydı olmayan bir aile
ismi. Ama bütün ailedekiler onu öyle tanıyor ama resmiyette kimse onu o şekilde bilmiyor.
Dolayısıyla ad aslında kim olduğumuzu bize en çok hatırlatan parçamız oluyor.
Karakteri etkiliyor mu?
Türklerde buna inanılıyor. Karakteri ve hatta alın yazısını etkilediğine dair. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. O demiş ki Cenab-ı Hak insana akıbetine göre isim koyar. biz ismimizin de diğer hayat dönemeçlerimiz gibi alnımızda yazılı olduğuna inanıyoruz. Bu alın yazısı konusunda Anadolu'dan inşallah güzel bir çalışma çıkar. Çok değerli buluyorum. Çünkü yabancılarda çok yok bu kavram. Yabancılarda bizim kadar isminin anlamına düşkünlük de yok. Yabancılarla...
Junior diye koyun ismini koymayayım.
İsminin anlamları da yok. Mesela sorduğunuzda çoğu kişi bilmeyebilir ya da bilse bile işte Paul mesela işte Saint Paul'den geliyor bir açıklama yapabilir ama bizdeki gibi bir anlamı yok. Çünkü bizde isimler çocuğun doğduğu mevsime, güne, geceye hatta
bayramsa doğaya, bayramdaysa bayram.
Doğaya göre konulabilir. Arife olur. Kurban Bayramı.
Kadir olur.
Kurban Bayramı'nın arifesi ise Hacer olurmuş. Ben yeni öğrendim bunu. Çok Hacer arkadaşım vardır. Dinleyicilerimiz arasında varsa selam olsun. Mevlid olur. Ramazan olur. İşte eğer mevsime göre koyacak olursak bahar olur, Eylül olur. Yıldız, deniz, su, ateş, toprak, bulut, güneş olur.
Bu bizde ara uzay ve okyanuslar var.
Şimdi son zamanlarda sıra dışı bir isim olsun ve kimse de olmasın telaşı olduğu için anne babalarda. Maalesef bu telaşın ürünü olarak özellikle yabancı isimlerde hiç arzu etmeyecekleri isimlere gidebiliyorlar. Ben de hep bir nasıl söyleyeyim? Üzüntü yarattığı için Ecrin ismine çok üzülüyorum. Çünkü ödeme demek yani hani bir borcun kalan bakiyesi anlamında ne tür bir anlam kaymasına uğramış bilmiyorum. Ama maalesef bu tür isimler olabiliyor. Benim çok sevdiğim bir yeğenimdir diyebilirim Aleyna. Melodik olsun diye ailenin de tercihiyle ismi oldu. Ama Aleyna çok da güzel bir kızımız. Ancak Arapça anlamına bakarsanız üzerinizde olsun Aleyna ve Aleyküm Selam'daki Aleyna oldu. Melodik olabilir ama anlamı farklı olabilir. Özellikle yabancı dilden ve biraz da hani kimse de olmasın telaşıyla alınan bir isimse kökenini çok iyi araştırmak gerek.
Kur'an'dan alınan isimler çok fazla. Merve benim en yakın arkadaşlarımdan.
İrem. Kullanılır. Cennetin basamakları. Fakat yine de biraz baktığınızda çok tercih edilmeyebilir doğrusunu isterseniz. Çünkü anlamları bizim için önemli. Yani o çocuğun hayatını etkileyeceğini düşünüyoruz bunu. O yüzden de isim verilirken dikkatli olunur zaten ama anne babanın telaşı bazen çocuğa bedel ödetebiliyor hayatı
satılmış,
boyunca.
Satılmış ismine çok üzülmüşümdür çocukluğumdan
aslında
beri.
Aslında anlamı çok, çok güzel. Çok güzel.
Öyleymiş ama tabii çocukken bunu bilemiyor insan. Hani niye acaba bu isim konuldu diye çocukken çok düşündüm ama sonradan tabii derinine indiğimde çok anlamlı olduğunu fark ettim.
Dinleyicilerimiz arasında bilmeyenler olabilir. Satılmış adı çocukları büyüyemeyen, erken yaşta bebeklerini kaybeden ailelerin bir türbeye ya da bir aileye bebeklerini nasıl söyleyeyim?
Adamak gibi mi?
Adamışlıkları.
Mışlıkları, evet.
Geçmişte sıklıkla Anadolu'da yapılan şekli türbeye bir duayla benim değil senindir diyerek bebeklerini adamalarından doğan yani biz bebeğimizi sattık. Hani bir tür kader kandırmacası gibi diyebiliriz. Bebeğin hayatını nasıl söyleyelim garantiye almak için
ömür,
yapılmış.
Ömür isminde de aynısı vardır. Ömrü uzun olsun.
Durmuş mesela çok kullanılan isimler.
Evet. İsimler ve karakter analizi hakkında merak eden dinleyicimiz var. Bu konuda
evet,
neler söylersiniz?
Evet. Bununla ilgili çok çalışma yapılmış ama hemen söyleyelim. Çok kesin bir yol göstericilik yapabildiklerini söyleyemem. Hı hı. Ama bu tür şeyler biraz yıldız falı gibi, dürüst olayım. Birkaç analiz var bununla ilgili yapılan. Bir tanesi eski yazıdaki Ebced hesabından yola çıkarak isimlerin eski yazıdaki harf değerlerinden yola çıkıp yine yıldız haritasına ya da karaktere ilişkin yorum yapabilenler var. Harflerin sayı değerleri var. O sayılara yani Latin kökenli Türk alfabesine de uygulayabildikleri, şu anki alfabemize uygulayabildikleri yani. Bizim şu an isimlerimizin yazılışı üzerinden de bu yorumları yapanlar var. Ama biz temelde zaten inanıyoruz. Yani hani çocuğun adını mesela Doruk koyarsanız biraz yaramaz olabileceğine, enerjik olabileceğine dair yorumlarımız var. Ben de yakın bir arkadaşımın oğlunun adı Doruk. Arada şakalaşıyoruz. Bu çocuğun adını mülayim koymalıydın. Çok enerjisi yüksekti. Yani derinde inanıyoruz evet, buna. Evet. Buna dair bir gözlemimiz var. At meselesi bizim için o kadar önemli ki İsmin kişiye ağır gelmesiyle ilgili dinleyicimize bu cevap olabilir evet. belki. Karakterini ne kadar etkiliyor bilmiyoruz ama İslamiyet öncesinde de var, İslamiyet sonrasında da var, pek çok kültürde de var. Bir ismin bir kişiye ağır gelmesinden doğan sorunlar olduğunu düşünüyoruz. Hatta bununla ilgili hadisler var. Bu yüzden yakın zamana kadar Anadolu'da erkek çocuklarına Muhammed ismi konulmazdı. Anadolu'da genellikle peygamber isimleri konulmazdı. İsa, Musa, Hazreti Muhammed'den dolayı da Muhammed adı. Hafifletilmişleri tercih edilirdi. O yüzden Mehmet hala bir numarada. Mehmet, evet, Ahmet, Mahmut gibi. Bu isimlerin ağırlığının çocuğa fazla geleceği düşünülerek yapılmıştı. Fakat yakın zamanda bunu bir aştık. Sebebini ben de tam olarak bilemiyorum ama artık peygamberimizin ismini de diğer peygamberlerin isimlerini de daha çok görüyoruz. Artık herhalde evlatlarımızın bu ağırlığı taşıyabileceğine dair bir kanaatimiz var. İsimlerin alınması ayrı, soyadlarının alınması tabii bizim kültürümüz için apayrı. Çünkü isimleri annelerimiz, babalarımız vermiş geçmişte. Ama biz soyadı kanunuyla birlikte Türkiye'de her aile kendine bir soyadı seçmesi evet. gerektiği için ayrıca bir de soyadımız var. Yani diğer kültürlerden farklı olarak biz hem adlarımızı açıklıyoruz. Adamın anlamı şudur, şu koymuş, şöyle düşünür diye. Bir de bizim ailenin soyadı bu, şundan dolayı bu soyadı almışız diye bir açıklamamız var. Her ailenin kendine göredir. Eğer adlarım sadece bir ailenin adına bakarak bir hikaye, bir roman çıkarabilirsiniz Türkiye'de. Eğer kendimizle ilgili bir şeyleri anlamak, anlamlandırmak istiyorsak adımıza bakmakta fayda var. Ad, soyad, Mevlana'nın dediği gibi Cenab-ı Hak insana akıbetine göre isim koyarsa bizim adımız, soyadımızda da bize bir mesaj olduğu kesin, alın yazımıza dair bakmakta fayda var diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel sonlandırdık. Bütün dinleyicilerimiz adlarıyla yaşasınlar.
Evet, adıyla yaşasınlar.
Evet, öyle diyelim. Sihirli Sözcükler köşemizde sevgili dinleyicilerimiz, bugün Türklerde ad koyma geleneği ve soyad alma üzerine dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Atay'la güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle de geldik programımızın sonuna. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de Hayatın Seslerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Kullanılan boya, ısıya dayanıklı cam.